Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebedani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesiran. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak günlerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukvamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfuyla, keremiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, Arap toplumunda Efendimiz Aleyhisselam'ın içinde büyüdüğü, yaşadığı, sonra 40 yaşına gelince de peygamber olduğu, Cenab-ı Hak'tan vahiy aldığı ve tebliğe başlamış olduğu Arap toplumunun bir gerçeği vardır. O da nedir? Şiir. Yani cahiliye şiiri diyoruz. İşte Arap şiiri diyoruz. Yani şairleriyle, şuarasıyla ve şiirleriyle meşhur olan bir toplum, Arap toplumu, özellikle Mekke ve Kureyş. Arap'ın dünyasından şiiri alırsanız geriye bir şey kalmaz. Yani onların dünyasında, hayatında şiir o kadar bir büyük bir konuma, yere sahip ki, yani en yüksek bir derecede toplumda önem arz ediyor. Ve bunu çekip aldığımız zaman gerçekten orada büyük bir boşluk hasıl oluyor. Çünkü şiir onların hafızası. Tarihi, aşkı, heyecanı, övüncü, hicvi, yakarışı, adanışı, savaş çağrısı, düşmanı aşağılaması, gecelerinin neşesi, acılarının şikayeti, seferlerinin eğlencesiydi. Yani onların bütün dünyası bu. Bütün dünyası şiir. Gerçekten de yani İslam öncesi Arap tarihini, onların hayat tarzlarını, örflerini, adetlerini, inançlarını, yeme içme kültürlerini, ticaretlerini, bütün bunları, durumunu yazan insanlar veya yazan, anlatan kaynaklar baktığımız zaman bu bilgileri şiirlerden topladıklarını görüyoruz. Çünkü yazılı kaynaklar yok, sözlü kaynaklar var. Dilden dile aktarılmış olan, o da şiirler, Arap şairleri ve şiirleri, cahiliye dönemi şuarası ve şiirleri. Ve bunu da oradan bulabilmek ancak mümkün olabiliyor. Dolayısıyla şiir onların her şeyi. Çölde yük taşıyan develer şiir eşliğinde recezle, aruzla bir başka yürür, coşarak seyreder. Şiirin temposu kervanların yolunu kısaltır. Hayat timsali Efendimiz Aleyhisselam'ın "Ne yapıyorsun enceşe, yavaş ol. Cam gibi narin hanım yolcularına mukayyet ol." anlamına gelebilecek sözleri böyle bir geleneğin yadigarıdır. Bir yolculuk sırasında aralarında Hazreti Enes'in annesinin de bulunduğu peygamber eşlerini taşıyan develer Enceşe'nin coşkulu şiir nameleriyle o kadar süratlenmişlerdi ki müşfik merhamet ummanı Efendimiz Aleyhisselam hanımefendiler incinebilir kaygısıyla Enceşe'yi bu şekilde "Ne yapıyorsun Enceşe, yavaş ol, cam gibi narin o hanım yolculara mukayyet ol" sözünü söyletmiştir. Cabir bin Semure, hani şu sevgililer sevgilisinin yanlarından geçerken yanağını okşadığı ve sırf okşadığı için o yanağının ötekinden daha güzel olduğunu söyleyen Cabir bin Semure şöyle anlatıyor. Diyor ki, "Ben Efendimiz Aleyhisselam'ın meclisinde yüzlerce kere bulundum. Arkadaşlarıyla mescit otururlardı. Ashab-ı kiram şiirler okur, cahiliye devrinden söz ederlerdi. Efendimiz aleyhisselam konuşulanları sessiz bir biçimde dinler, zaman zaman da onlarla birlikte tebessüm ederdi. Kıymetli dinleyenlerimiz, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yine ayet-i kerimelerin beyanıyla, ifadesiyle şair değildir. Efendimiz'e şair demişlerdir, kahin demişlerdir, mecnun demişlerdir ama ayet-i kerimeler Efendimiz'in şair olmadığını, kahin olmadığını, mecnun olmadığını hep dile getirmiştir. Hiçbir zaman da Efendimiz aleyhisselam şairliğe heves etmemiştir. Ama şiiri en iyi bilenlerden birisiydi Efendimiz aleyhisselam. Kendisi şiiri söylemiyor, şiir yazmıyor, efendim şair de değil ama Efendimiz aleyhisselam o yaşadığı toplumun her şeyinden haberdardı, farkındaydı. Çünkü Efendimiz'de bir fetanet vardı, büyük bir ahlak olgunluk vardı ve büyük bir merhamet, topluma karşı, insana karşı merhamet vardı. Bu şekilde Efendimiz duyarlı bir insandı. Yani olan biteni her şeyi takip eden, bilen ve oradan gereken dersi alan da bir yapısı vardı sevgili peygamberimizin. Özellikle peygamber oluncaya kadarki hayatından bahsediyorum. Şiiri de bilirdi Efendimiz aleyhisselam. Şairleri bilir, şiiri bilir. Bunun farkındaydı. Arap'ın dahi şairlerinin, yani deha sahibi dizelerini sorup soruşturandır. Yeri geldiğini onlardan aktarımlarda bulunurdu. Zor zamanlarda şairlerin dilinden dökülen kimi hikmetli sözleri tekrarlamak suretiyle arkadaşlarını rahatlattırdı Efendimiz aleyhisselam. Kendisi de binlerce beyti ezbere bilen sevgili eşi Ayşe'nin söylediğine göre Efendimiz aleyhisselam gecikmiş bir haberi beklediği zaman muallaka şairi tarafının şu dizelerini tekrarlardı. Yani Ayşe validemiz bu noktada tabii çok önde bir annemiz. İlim noktasında zirve, yani binlerce beyit bilen, şiiri de bilen, nesep ilmini bilen ki Ebu Bekir Sıddık Efendimiz Arap Kureyş içerisinde nesep ilmini en iyi bilen kişiydi ve 70 dedesini peş peşe sayabilirdi. Ayşe validemizde hakikaten her bakımdan bir ilim üstünlük vardı. Şiirdir, edebiyattır, daha sonra İslam döneminde de fıkıhtır, hadistir, tefsirdir. Her noktada zirve, ilim bakımından zirve olan bir annemiz. Burada Efendimiz aleyhisselamın böyle gecikmiş bir haberi beklediği zaman muallaka şair tarafının şu dizelerini aktardığını bize bildiriyor. Ayşe validemiz Setubdi lekel eyyamu ma kunte cahilen ve yetike bil ahbari men lem tuzevvidi. Bilmediklerini gösterir yakında sana günler. Azık vermediğin kimseden gelir sana haberler. Bilmediklerini gösterir yakında sana günler. Azık vermediğin kimseden gelir sana haberler. Bunu efendim gecikmiş bir haber beklerken bunu Efendimiz aleyhisselam tekrar edermiş. Tarafenin beytiymiş bunlar. Medine müdafası için hendek kazımı esnasında bir taraftan toprak taşırken bir taraftan da arkadaşlarına katılır, onların dizelerine Abdullah bin Revaha'nın beyitleriyle karşılık verirdi sevgili peygamberimiz. Son sözcüğü de olan gücüyle bağırarak tekrarlardı. Neydi o yine Efendimizin meşhur şuarasından, yani İslam şairlerinden Abdullah bin Revaha, Muhte şehitlerinden. Onun efendim dizeleri şöyle: Allahümme elevle ente mehtedeyna ve la tasaddakna ve la salleyna fe enzilen sekineten aleyna ve sebbitil akdame in laqayna innel ula kad bagav aleyna ve in aradu fitneten ebeyna innel ula kad bagav aleyna ve in aradu fitneten ebeyna. Burasını Efendimiz biraz daha yüksek sesle söylermiş. Şiirin manası şöyle: sen olmasaydın Allah'ım, bulamazdık hidayeti, zekat veremez, kılamazdık namazı. Karşılaşınca düşmanla sen ver sekinet bize, ayaklarımızı sen sağlam tut yerinde. Şüphesiz kafirler saldırdılar bizlere, bizse geri durduk, onlar istese de fitne. Efendimiz Aleyhisselam'ın nezdinde sözün değeri, hakikatin ne kadar yansıttığı ile ölçüdür. Sözün şiir olması, nesr olması, bu tali bir meseledir. Onun için tüm zamanlar boyunca bütün Arap şairlerinin sözleri içerisinde en şairane söz Lebit bin Reba'nın şu sözünü Efendimiz çok severdi ve bunu zaman zaman tekrar ederdi. Ele kullu şeyin ma halallaha batilun. Ele kullu şeyin ma halallaha batilun. Dikkat edin, Allah'tan başka her şey boştur. Her şey batıldır. Her şey beyhudedir. Sözüdür. Çünkü bu söz Allah'tan başka her şeyin geçici olduğu hakikatini ifade etmektedir. Kur'an-ı Kerim bu gerçeği, tabi Kur'an-ı Kerim ayetleri dediğimiz zaman ayetin yanında şiirin bir şeyi kalmaz. Kıymeti dinleyenlerimiz. Ayet, orta ayet varsa onun yanında, yani en parlak şiirler ancak güneşin yanındaki efendim bir mum ışığı kadar ancak bir ışık verebilir. Çünkü ayetlerin nuru, ışığı o, yani güneş gibi, güneşten daha nurlu ayet-i kerimeler. Yani Efendimiz Aleyhisselam bu Levit'in sözünü söylerdi. Ela küllü şeyin ma halallaha batılın. Hoşuna giderdi. Çünkü bir ayet-i kerimenin bir tercümesi meali kabiliğinde bir gerçeğe getirdiği için. Ama Cenab-ı Hakk'ın şu ayet-i kerimeleri, yani Allah'tan başka her şeyin batıl olduğunu bildirme, fani olduğunu bildirme noktasında şu ayet-i kerimelerin tabii ki ifade gücü, mana gücü, yani parlaklığı ve nuru, feyzi, bereketi hiçbir şeyle kıyaslanmaz. Nedir o? Kullu şeyin halikun illa vejhe lehul hukmu ve ileyhi turcav. Allah'ın zat haricinde her şey yok olucudur. Kullu şeyin halikun illa vejhe. Allah'ın zatı, Allah'tan başka her şey helak olacaktır. Her şey yok olacaktır. Dağlar, taşlar, gökler, yıldızlar, güneş, ay bile yok olacaktır. Semalar yıkılacaktır. Ne insan kalacak, ne hayvan kalacak, ne efendim denizler, dağlar kalacak, ne hiçbir bitki kalacak, hiçbir şey kalmayacak. Hepsi Cenab-ı Hak وَاِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعَيْدًا جُرُزَا. Biz efendim hepsini toz toprak haline çeviriyoruz, zaten çevireceğiz buyuruyor. Yine bu Kasas suresi 88. ayet-i kerime, yine Rahman suresindeki kullu men aleyha fan ve yebqa vejhu rabbike zul celal vel ikram. Bu yeryüzünde olan herkes fani, herkes yok olacak. Hiç kimse kalmayacak. Ancak celal ve ikram sahibi Rabbinin vecihi, zatı ona hiçbir zaman ezelen ebiden zerre kadar bir zarar gelmeyecek, bir yok olma, bir eksilme söz konusu olmayacak. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek imanımızı tekrar bir tecdit etmiş olalım. Kıymetli dinleyenlerimiz, Efendimiz Aleyhisselam gerçekliğe tercüman olduğu için Sakif kabilesinin en büyük şairi Ümeyye bin Ebu Salt'ın yüzden fazla dizesini Arafat dönüşü Mina yolunda büyük bir hevesle dinlemiştir. Çok ilginç bir hadise bu. Gerçekten Ümeyye bin Ebu Salt'ın durumu, onun şiirleri, Efendimiz ona muamelesi, onun Efendimiz'e muamelesi maalesef tabii inanmıyor. O başka bir tecelli diyelim. Ama şiirleri çok güzel. Efendim Arafat dönüşü Mina yolunda orada okutuyor. Yüzden fazla dizesini dinliyor Efendimiz Aleyhisselam. Ümeyye bin Ebu Salt'ın. Ümeyye'nin hemşerisi olan Şerit bin Süveyd isimli sahabeye rastlayan Efendimiz Aleyhisselam onu kendi devesine bindirmiş ve yol boyu ondan Ümeyye'nin şiirlerini dinlemiştir. Çünkü Ümeyye'nin bu dizelerinde yerin ve göğün yaratılışı, melekler ve benzeri diğer Arap şairlerin ele almadığı konular işlenmektedir. Yani güzel şeyler var. Ya da Efendimiz buyuracak ki onun diyor şiiri iman etti ama kendisi iman etmedi. Yani şiirleri, inanmış bir insanın şiirleri, çünkü diğer cahiliye şiirlerinde olmayan güzellikler var. Ne gibi? İşte yerin gün yaratılışı, melekler ve benzeri diğer ve hususlar. Bu dizeler Efendimiz Aleyhisselam o kadar hoşuna gitmiştir ki şeridin sözlerini bitirmesinin ardından şöyle buyuruyor. Ümeyye neredeyse Şiilerin diliyle Müslüman olmuş buyurmuştur. Halbuki Ümeyye ehli kitapla temas kurup bir ara onların inançlarına kapılan, sonra bundan vazgeçip kendisine peygamberlik gelmesini uman bir adamdır. Kız kardeşinin hikayetine göre evlerinin tavanı açılarak iki beyaz kuş tarafından uyurken göğsü açılan, ancak kuşların kalbine ilka ettiği gerçeği kabul etmeyerek reddeden ve Allah benim iyiliğimi isteseydi, istedi fakat ben onu kabul etmedim diyebilen bir şahsiyet. Yani böyle bir hadise yaşanmış. Eğer diyor Allah benim iyiliğimi isteseydi diyor, istedi fakat ben onu kabul etmedim. Yani onun hidayeti için Cenab-ı Hak özel bir de lütufta bulunuyor. Yani evlerin tavanı açılıyor, iki beyaz kuş tarafından göğsü açılıyor. Ancak kuşların kalbini kaybettiği gerçeği kabul etmiyor. Yani bir ilham da Cenab-ı Hak veriyor aslında ona. Buna mukabil yazılarında ilk defa Bismikallahümme, senin adınla başlarım Allah'ım ifadesine yer veren de yine bir şair bu. Yani Hanif olabilir. Yani İslam öncesi, peygamberden önce de o Hanif dini vardı. Oradan o inancı sahip olan bir kişi olabilir Ümeyye. Ümeyye ne oldu? Bedir'de öldürülen müşriklere mersiye düzen bir inansız, hatta azılı bir peygamber aleyhtarı oldu. Bütün bunlara rağmen onun şiirlerini ibret dinleyen Efendimiz Aleyhisselam, bu tavrı ile sözün değerinin hakikate tercüman olmasında yattığını belirtmekte ve belki de hakikat mastarından bağımsızdır vericesini telmih etmektedir. Hakikati değil de safsata ve sefaati dillendiren her söz şiir olmasa da mezmundur, kötüdür. Eğer bir safsata ise veya bir sefaati dile getiriyorsa, içkidir, kadındır, yani böyle haram olan şeyleri, bu sözler yani doğru değildir, kınanması gerekir, konuşulmaması gerekir ve hiçbir değeri de yoktur. Bu sebeple bazen Nebi-i Muhterem'in mescitte şiir inşaatından sakındırdığı da rivayetlerde yer almaktadır. Hatta kimi rivayetlerde onun şiiri insan için öldürücü tesiri olan irine benzettiği ifade edilmektedir. Durumuna göre, şiirin durumuna, oradaki dile getirilen konuların durumuna göre. Nitekim büyük sahabi Ebu Said el-Hudri'nin şahit olduğu bir vaka, Medine'ye 80 bin yaklaşık 130 kilometre uzaktaki Arç mevkiinde gerçekleşmiştir. Arç, Efendimiz Aleyhisselam'ın hicret esnasında sırasında dinlendiği, hacca giderken konakladığı, muhtelif vesilelerle çıktığı yolculuklarda mutlaka mola verdiği bir yerdir. Arç diye efendim bir mevki. Vadisi, geçidi ve dağlarıyla ünlü olduğu kadar oraya mensup şairleriyle de ünlü ve namlıdır bu Arç mevkii. Hatta buraya özgü, gizemli, efsunlu, büyülü anlatılar söz konusu da edilmiştir. Anlaşıldığı kadarıyla burası meczup bazı kimselerin anlamlı anlamsız sözler sarf ederek vadisinde, yamacında ve dar geçidinde kendilerini oyaladıkları bir mevkidir. Öyle anlaşılıyor. Ebu Said'in anlattığına göre Efendimiz Aleyhisselam'la bir gezinti yaparlarken aniden şair kılıklı birine rastlamışlar. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, tutun şu taşkını, yakalayın şu azgını. Yemin ederim ki bir adamın içinin irinle dolması şiirle dolmasından daha iyidir buyurmuştur. Ama Efendimizin bu sözü bu şairle alakalı, bu kişiyle alakalı. Bu kişinin nelerden söz ettiğine ne yazık ki vakıf değiliz. Ancak onun sözleriyle taşkınlığa, azgınlığa, süfliyata ve saçmalığa davet ettiği anlaşılmaktadır. O kişinin şeytan edilmesiyle söylediklerin irinle mukayese edilmesi, sözlerinin o kişinin şeytan edilmesi ve sözlerinin de irinle mukayese edilmesi, sözlerinin çürütücü, kokuşturucu ve tiksinti verici, belki de insanı çökertici bir içeriğe sahip olduğunu bize hissettirmektedir. Yani demek ki sözler var ki onu yapıyor, ıslah ediyor, düzeltiyor, onarıyor, şifa oluyor, tamir ediyor. Sözleri var, çürütüyor. Sözleri var ki yani adeta insanı bir gül bahçesinde, bir çiçek bahçesinde dolaştırıyor. Güzel rayihalar veriyor insanın burnuna, insanın kalbine. ve etrafı adeta bir misk, bir amber kokusuyla dolduruyor. Ama bazı sözleri var ki efendim orasını böyle onun zıddı kokularla dolduruyor. Bazı sözler var ki insanı mutlu ediyor, insanı yüceltiyor, insana böyle efendim yüksek alemlere doğru yönlendiriyor. Ama bazı sözler de tiksinti verecek derecede olabiliyor. İşte sözden söze fark oluyor. Kıymetli dinleyenlerimiz, sözün büyüsü belki de buradan ileri gelmektedir. Söz ihya ettiği gibi imha ediyor. Yaşattığı gibi öldürüyor. Manen ihya ettiği gibi manen ölüme sebep olabiliyor. O sebeple Medine Meclisi'nde Efendimiz Aleyhisselam dışında kendine kürsü tahsis edilen yegane zat, Efendimiz Aleyhisselam'ın şairi, cahiliyenin ve İslam'ın en etkili söz ustası Hassan bin Sabit'tir. Şirk ve küfrün söz kalelerini dizeleriyle çökerten ve bu konuda Efendimiz Aleyhisselam'ın Allah'ım onu Ruhul Kudüs'te destek ve dua ettiği bir şairdir Hassan bin Sabit. Mescitte dizelerin müminleri tekrarlarken Halife Ömer'in sert bakışları karşısında yemin ederek Efendimiz Aleyhisselam'ın bu konuda kendisine izin verdiğine dair Ebu Hureyre'yi de şahit tutmuştur Hasan bin Sabit. Bazen bir şiir okuyormuş mescitte. Peki peygamberimizden sonra Hazreti Ömer Efendimiz onu tabii böyle yine ne burada öyle ileri geri konuşuyorsun gibi bir bakış yapınca orada Ebu Hureyre'yi şahit tutuyor. Diyor ki Resul Efendimiz Aleyhisselam bana diyor söylemeye izin verdi. Dolayısıyla efendim bana karışma. Kureyş muannitlerini hicvederken ola ki farkına varmadan Efendimiz Aleyhisselam'a dil uzatmış olur endişesiyle Ebu Bekir'den Kureyş'in bütün soy kütüğünü öğrenip Efendimiz Aleyhisselam'ı tereyağından kıl çeker gibi ayırarak müşrik Kureyşlileri dizeleriyle can evinden yaralayan Hasan bin Sabit. Böyle bir meşhur Efendimizin şairi ve Efendimiz'le alakalı da çok güzel beyitleri olan bir şairimiz radıyallahu anh. Kıymetli dinleyenlerimiz, söz hazinelerinin anahtarları kendine verilen Efendimiz Aleyhisselam, sözlerin en latifini, en veciz ve en anlaşılır biçimde söyler, konuşurken tane tane konuşur, anlatırken dinleyen de rahat kavrasın diye sözlerini tekrarlar. Ana dilini herkesin daha iyi öğrenmesi için sağdoğullarına daha çocukken uzun müddet konuk olmuştu Efendimiz Aleyhisselam. Arap Yarımadası'nda konuşulan bütün lehçelere aşina idi. Elçiler yılı denilen Hicri 900 yılda bütün heyetlerle onların anlayacağı biçimde konuşacak kadar da bütün Arap lehçelerine Efendimiz Aleyhisselam vakıf idi. Hatta bu duruma telmih eden bir rivayette bana dili Rabbim öğretti ve en güzel şekilde öğretti. Efendimiz böyle buyuruyor. Edebeni Rabbi fe ahsene teedibi. Benim edebiyatımı Cenab-ı Hak bu şekilde güzel yaptı. Bana sözün özü verildi. Yani utitu cevamiral kelim diye Efendimiz az sözle çok manalı ifade etme özelliği. Konuşurken temsiller, teşbihler, misallerle kastını en güzel biçimde beyan edebiliyordu sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü ümmetini faydasız, lüzumsuz lakırdılara karşı ikaz ediyor. Maleyani terk edebilmenin güzel, ne güzel bir Müslüman olacağını ilan ediyor. Samimiyeti sözün özü olarak kabul ediyor. İnsanların kalbini esir almak için yapmacık sözler söyleyenleri, ağzını eğip bükerek gösterir için söz sarf edenleri Allah'ın sevmediğini haber veriyor. İnsanları iki yüzlerin herkese karşı farklı farklı konuşmaları konusunda dikkatli olmaları için Efendimiz Aleyhisselam uyarıyor. Hele hukuku ilgilendiren konularda söz yeteneğini kullanarak hakları gasp etmek isteyenleri en ağır biçimde Efendimiz ikaz ediyor. Bu suretle iktisap edilenin bir hak değil doğrudan cehennem ateşi olduğunu beyan ediyor. Sözün emanet olduğu, sorumsuzca sarf eden bir söz yüzünden elim acılara düçar olunabileceği konusunda Efendimiz sık sık ihtarda bulunuyor. Yapmacı konuşmanın ve boş boğazın kötü ahlak olduğuna da işaret ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her şeyde olduğu gibi sözde de zarafeti emretmektedir. Münafığa, ikiyüzlü riyakara efendi demeyi yasaklamakta, mahiyetinde hizmet verenlere kulum kölem demekten de men etmekte, yavrucuğum, oğulcum demeyi tavsiye etmektedir. Müminin ona buna dil uzatan, insanlara lanet okuyan, çirkin, kaba, bayağı sözlerle hakaret eden biri olmayacağının altını çizmektedir. zarif konuşmayı emretmektedir. Kur'an-ı Kerim'in insanlara güzel sözler söyleyin emrine imtisalen halkla paylaşacak hiçbir şeyi olmayanların hoş sohbetlerini onlara paylaşabileceklerini, bunun da bir sadaka olarak yeteceğini dile getirmektedir. Çünkü insanın insanlığa sadakatinin nişanesi hoş sözdür. Çünkü hoş, güzel söz sadakadır. Efendimiz Aleyhisselam insanlığa sözün büyüsünü içinde saklayan şu çağrı yapmaktadır. Her kim Allah ve ahiret gününe inanıyorsa ya hayır söylesin ya da sussun. Cenab-ı Hak inşallah bizlere de kıymetli dinleyenlerimiz sözümüzü en güzelini söylemeye, hayır olanı söylemeye, değilse susabilmeye muvaffak olsun diyor. Hepinizi hürmetle muhabbetle Allah'a emanet ediyorum.